Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve Çanakkale özelinde yazılar paylaşmaya çalışacağız. İlk olarak 18'inde seçilmişlerdi başlıklı yazıyı sunacağız Gökhan Gökçe'nin kaleminden. Türk milletinin tarih serüveninde anahtar kelimeler vardır. Kan, gözyaşı, fedakarlık, harp bunlardan bazılarıdır. Ancak adalet ve hakkın rızası başı çeker. Harpler milletimizin adeta alın yazısı olmuş, saydığımız diğer kelimelerin ya sebebi ya da sonucu haline gelmiştir. Siyasi tarihimiz içerisinde sayılabilecek sayısız zaferlerimiz pek az da olsa bozgunlarımız var. Lakin bazı harpler sadece bir savaş olarak kalmamış, onlarca yıl sonrasına hatıralar bırakmıştır. Çanakkale Harbi bu harplerin arasında başta gelir. Bu ayki dosya konumuzda 15 ila 18 yaşlarında ölümü korkutacak bir sırla şehadete yürüyen gençleri konu edindik. Onların ölümsüz ve seçilmiş hallerine adıyoruz bu sayımızı. Milletvekilliğinin 18 yaşına düşürülmesinin konuşulduğu bu günlerde gençlere milletvekili seçilseydiniz ne yapardınız diye sorduk. Çünkü inanıyoruz ki bugünün gençleri de aynı potansiyeli taşıyor. Yunus'un da dediği gibi her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası? Çanakkale Savaşı'na gidilen süreç. 1683 tarihli 2. Viyana kuşatmasıyla bozgundan sonra geri çekiliş ve mağlubiyet yakamızı bırakmaz. Sırttan sürüsü koca bir aslana durmaksızın saldırır. Anadolu'nun kavruk evlatları bir bir can verir. Kimi Budin'de, Manastır'da, kimi Yemen'de, Kudüs'te şehadete koşar. Birinci Balkan Harbi'ne kadar kadim Türk topraklarından hızla çekilmek zorunda kalırız. Her geri çekiliş bize ciddi anlamda insan kaybı yaşatır. İkinci Balkan Harbi'nde bir nebze de olsa nefes alırız. Lakin orada başarı sağlanmasında en büyük pay gönüllülere aittir. Kısacası Osmanlı ordusu insan kaynağı açısından tükenme noktasındadır. İkinci Balkan Harbi son bulur bulmaz Birinci Cihan Harbi vuku bulur. Osmanlı idaresini elinde bulunduran İttihat ve Terakki yönetimi önce tarafsız kalmayı dener ama Rusların Anadolu'yu ve İstanbul'u size bırakma niyetimiz yok cevabıyla soluğu İngiliz hükümetinde alır. Günlerce Hariciye Bakanı'nın kapısında beklenilse de sonunda bakan yardımcısından olumsuz cevabı gelir. Ardından Fransa'ya gidilir. Lakin cevap aynıdır. Bizim tarafımızda yer alamazsınız. Tek çare Almanlardır. İttihatçılar arasında Almanların savaşı kazanacağına da inanan bir grup vardır. Alman Kayseri 69 Maraşali ile konuyu istişare eder. Ortak cevap, Osmanlı ordusu çökmüştür, bize ancak yük olur şeklindedir. Lakin Kayser, İstanbul sefirinin gönderdiği notlar tam aksini söylüyor. Eğer silah verilir ve Osmanlılar bir araya getirilirse bizim çok işimize yarar diyor. O yüzden savaşta tarafımızda yer almalarını uygun buluyorum der ve Osmanlı'yı müttefik ilan eder. Avusturya Macaristan veliahtının bir sır tarafından katledilmesiyle aranan kıvılcım bulunur. Devletler ardı ardına birbirlerine savaş ilan eder. Düşmandan kaçan Goben ve Breslau zırhlıları Osmanlı'ya sığınır. Yapılan gizli anlaşmadan mı kaynaklanmıştır bilinmez, iki Alman zırhlısının Osmanlı tarafından satın alındığı ilan edilirken isimleri Yavuz ve Midilli olur. Marmara'dan Karadeniz'e bağlanan iki zırhlı Osmanlı bayraklarıyla Sivastopol'u bombalar ve Osmanlı fiilen savaşa dahil olur. Çanakkale Harbi'nin nedenleri. Memleketimizde çoğu kişi Çanakkale'yi milli mücadelenin, İstiklal Harbi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın bir safhası olarak görür. Halbuki Çanakkale Harbi, Birinci Cihan Harbi içerisinde gerçekleşir. Birinci Cihan Harbi'nin bir cephesidir. Kara ve deniz olmak üzere iki safhada vuku bulur. İngiliz Bakan Churchill'ın kibir dolu, "Bir elimizi bağlasalar tek elimizle Çanakkale'yi geçeriz" cümlesiyle bu cephe açılır. Amaç Çanakkale'ye çıkartma yapmak, oradan İstanbul'a ulaşmak. Payitahtı ele geçirip Osmanlı'yı çökertirken Marmara-Karadeniz hattından Rusya'ya ulaşıp zuhur etmiş olan Bolşevik devrimi girişimini sona erdirerek Çarlık Rusyası'nı ihya etmektir. Tarihin en büyük müdafaasına dair bilgiler. Çanakkale'ye ilk mermi 3 Kasım 1914 tarihinde saat 15.10 sularında düşer. Düşmanda 16'sı büyük gemi olmak üzere 400 civarı gemi vardır. 16 büyük geminin 5'i Fransız, 1'i Rus olmak üzere 10 tanesi İngilizlere aittir. Donanmanın komutanı İngiliz Amiral Carden'dir. Donanmanın devasa oluşuna ilişkin İngiliz Hamilton daha sonra hatıratına şu notu düşer: "Ömrüm savaş meydanlarında geçti. Böyle büyük bir donanmayı ben asla görmedim." Savaş deniz ve kara olmak üzere iki safhada toplam 14 ay 6 gün sürer. Son mermi Settül Bahire, yani Boğaz'ın yanındaki mıntıkaya 9 Ocak 1916'da düşer. Çanakkale Harbi'nin son şehidi Siirtli Mülazım Zahit Efendi'dir. Bizim Çanakkale cephesindeki komutanımız Arapgirli Cevat Paşa'dır. 18 Mart tarihindeki büyük çıkartma sırasında karargâhta olmadığı için yerine Selahaddin Adil Bey vekalet eder. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Harbi'ne 17 Nisan 1915'te Çamburnu'nda 19. Tümen Komutanı olarak katılır. Fevzi Paşa Zığındere'de 14. Tümeni komuta eder. Kazım Karabekir'de 13. Tümenin başındadır. İsmet Paşa da Çanakkale'de binbaşıdır. Üstün cesaretiyle düşman cephesine atlayarak mitralyözü ve kullanan askeri Osmanlı tarafına getiren Deli Halit Paşa ise 21. alayın başındadır. 18'inde seçilmişlerdi. Şehadet Türk milleti tarafından en büyük paye kabul edilir. Eli nasırlı anaların vatan sağ olsun diye yürek parçalayan sözlerinde bu paye gizlidir. Şehit olmak bize göre seçilmek demektir. Allah için, vatan için gözünü kırpmadan çarpışırken can vermek herkese nasip olmaz. Bu bir öncelik, belki de seçilmişlik alametidir. Çanakkale Harbi sürecine gelinirken Necip milletimiz adeta insan kaynağını tüketmişti. Çanakkale'de sıra gençlere, tabiri caizse 18'liklere gelmişti. Çanakkale Harbi'nde 18'lik ilk yekun grubu 2500 kişilik Darül Fünun öğrencileri oluşturur. Yine birçok lise ve medrese öğrencisi de harbe katılır. Orada birçok 18'liğin hikayesi vardır. Acı ama bir o kadar da derin izler bırakmıştır. Bazılarına değinelim isterseniz. Ne dersiniz? Kınalı Hasan. Henüz 18'ine yeni girmiş olan Hasan, gençliğinin baharı demeden gözlerini Çanakkale cephesinde açar. Kumandan askeri denetlerken Hasan'ı görür. Saçında kına vardır. Hasan'a sorar: "Evladım, sende hastalık mı var? Saçın neden kınalı?" Hasan cevap verir: "Bilmiyorum kumandanım. Anam askere gönderirken yakmıştı." Cevabını verir. Arkadaşları da bu durumu biraz alaya alarak ona Kınalı Hasan demeye başlar. Hasan okuma yazma bilmez. Annesine mektup göndermek için bir arkadaşından yardım ister. Halini hatırını sorar, durumu anlatır. "Beni merak etmeyin ana, vatan emin ellerdedir," der. Sonra da şunu ekler: "Ana, kumandan saçımın neden kınalı olduğunu sordu. Cevap veremedim," der. Günler sonra mektup ulaşır, lakin çatışmalar had safhaya ulaşır. Şehitlerin ardı arkası kesilmez. O durum İstiklal şairi Akif'in dizelerinde şöyle anlatılır: "Ölüm indirmede gökler, ölüp püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak." Bu Gayya kuyusunda Hasan da şehit düşer. 18'inde her şeyini vatanı uğruna feda eder. Hasan'ın annesinden gelen mektupsa karargaha henüz ulaşır. Şehit düşenlerin mektubunu komutanlar okur ki şehit ailesine belki bir yardım yapılabilme niyetini taşırlar. Orada şehit Hasan'ın annesi oğlunun sualine şöyle cevap verir. Ey oğul! Öncelikle komutanına ve arkadaşlarına selam ederim. Sana neden kına yaktığımı sormuşsun. Bizler üç şeye kına yakarız. Koçlarımıza kına yakarız ki Allah'a kurban olsun. Gelinlik kızlarımıza kına yakarız ki kocalarına kurban olsun. Askerlik çağına gelmiş evlatlarımıza kına yakarız ki vatana kurban olsun. Oğul, sen bizim vatana adamız, kurbanımızsın. Mektubu okuyan komutan gözyaşlarına boğulur. Aksi mümkün müdür? Bu cevaba, bu hassasiyete hangi yürek soğuk kalabilir? Yozgatlı Murat. Hadisenin tıpatıp bir benzeri daha yaşanır Çanakkale'de. 18'lik Murat'tır bu sefer hadisenin kahramanı. Onun da başında kına vardır. Kınayı annesi yakmıştır ama Murat nedenini bilmez. Yine komutanının suali üzerine annesine mektup yazar. Mektup Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinin Kara Yakup köyünden annesine ulaşır. Annesinin yazdığı cevapsa şöyledir. Oğul, biz kurbanlık koyunlarımıza kına yakarız ki Allah'a kurban olsunlar. Seninle beraber 5 evladım var. Sen 5 evladın İsmail'isin. Allah'a kurbanımızsın. Allah seni, arkadaşlarını ve komutanlarını korusun. Konyalı Mıstık. Çanakkale cephesinde savaş büyük bir hengameyle devam etmektedir. Osmanlı ordusu, malumunuz üzere yetersiz silah ve nüfusla mücadele eder. Kara çıkartmalarının yanında havadan ve denizden gelen düşman atışları Osmanlı ordusunu iyice bunaltır. Yer yer çözülmeler görülür. Bu durumu gören komutan Lütfi Bey çok içerler. Adeta ciğeri koparcasına bağırarak düşman üzerine atılır. Düşman üzerine korkusuzca atılır ki, belki kendisini gören askerler kendine gelip siperden ayrılmak yerine düşman üzerine yürüsünler. Lütfi Bey içi yanarcasına bağırmaktadır. Yetiş ya Muhammed, kitabın gitti. Lütfi Bey o kadar içten seslenir ki geri hizmette yer alan Konyalı Mıstık bu acıya kayıtsız kalamaz. O küçücük bedeniyle sakalları bırakır, yerden bir silah alır ve düşman üzerine atılır. Onun bu kahramanlığını gören diğer askerler de kendisine gelir ve düşman üzerine korkusuzca yürürler. 18'lik Mıstık kendisine bakınca cepheye uygun görülmediğinden geri hizmete verilmiştir. Lakin bu hareketiyle büyük bir kahramanlık gösterir ve olası bir bozguna mani olur. Cideli Ali Çavuş. Memleketi Kastamonu Cide olan Ali'nin babası Balkan Harbi'nde askere alınmış, oradan da Çanakkale cephesine sevk edilmiştir. Kendisi de henüz 18'ine girerken askere alınır. Çanakkale'de düşmanın hücumu artmış, Mehmetçik süngü savaşlarıyla müdafaa için kan vermektedir. Siperler şehit ve yaralı askerlerle boşalmakta, yerlerine yenisi geçmektedir. Ali Çavuş da savunma amaçlı olan hücuma katılır. Hücum ederken daima aklında 5 yıldır görmediği babasına kavuşmak, bir dakikada olsa onu görmek vardır. Gırtlak gırtlağa süren mücadelede o da yaralanır ve sıhhiye bölgesine getirilir. Hasbelkader bir hemşireden babasının getirildiğini öğrenir. Yaralı haliyle onu aramaya başlar. Evine döndüğünde neticeye dair yorumu şudur. O gün babamı çok aradım ama bulamadım. O gün 7000 şehit vermiştik. 15'lilerin, 18'liklerin hikayesi. Çanakkale Harbi devam ederken tahtta 5. Mehmet Reşat vardır. İnsan kaynağını yeni kararnamelerle güncellemek gerekir. İlk fermanıyla Hicri 1314 doğumluların askere alınmalarını ister. Yine ek olarak bir tebliğ ile 1315 doğumlu olan, yani henüz 18'ine yeni girmiş olanlardan askerliğe elverişli olanların da birliklere katılmaları gerektiğini beyan eder. Anadolu'nun dört bir tarafından akın akın 15'likler, 18'likler birliklere aslında şehadete koşarlar. gençliğinin baharındaki 18'liklerin, 1315 doğumluların akın akın Çanakkale'ye gitmeleri yurtta bir hüzne sebep olur. O hüzün bir türküyle dillere dolanacak, günümüze ulaşacaktır. O türkü şöyledir. Hey 15'li 15'li, Tokat yolları taştı, 15'liler gidiyor, kızların gözü yaştı. Ali Çavuş, Kınalı Hasan, Yozgatlı Murat, Konyalı Mıstık ya da 15'likler. Hepsi aynı kaderi paylaşır. Gençliğinin baharında henüz 18'indeyken vatan için cepheye koşarlar. Canlarını, kanlarını feda ederler. Nihayetinde düşmana dünya dar edilir ve Çanakkale destanı yazılır. Çanakkale'nin kahramanı bu millettir. Lakin özeti 18'liklerin hayatlarını feda etmelerinden, şehadete seçilmelerinden ibarettir. Çanakkale bu anlamda 18'liklerin hikayesidir. Evet değerli dinleyenler, Gökhan Gökçek'in yazısını paylaştık ve girizgahta da dile getirildiği üzere yapılan röportajlar var. 18 yaşındaki gençlerle şayet milletvekili olsaydınız neler yapardınız sorusu sorulmuş. Onlardan birkaçını sizinle paylaşalım ve programımızı noktalayalım. Ömer Salim Arslan, 18 yaşında. Okuma gruplarını kurardım diyor. Milletvekili olsaydım birçok kitap okuma grubu kurup başta gençler olmak üzere tüm halkı bilgilendirme ve geliştirme çalışmaları yapardım. Okumak yeni dünyalar keşfetmek için bu uğurda kurulacak yeni halkalarla özel gruplar oluşturur, ilgilere göre okumalar yaptırırdım. Mesela kahvehaneleri asıl maksatlarına, kıraathanelere çevirmeye gayret ederdim. Ayrıca geldiğim yeri unutmadan mütevazı bir şekilde çıkardım basamakları. Makamım arttıkça mütevazılığım artardı. Desinler, sevsinler, beğensinler diye yapmazdım hizmetimi. Gerçekten halka, hakka hizmet etmek isterdim. Yaptığım işleri Allah'ın rızasını gözeterek yapardım. Allah'ın memnun olmayacağı bir işe partim destek verse dahi destek olmazdım. Adalet için mücadele ederdim. Adil bir yönetici olup Resul'ün hadisi şerifine nail olmak isterdim. Kısaca güçlülerin değil, haklıların kazandığı bir Türkiye kurmak isterdim. Zeynep Sena Aslan, 18 yaşında. Milletin fikrine kulak verirdim. Milletvekili olsaydım, milletin fikrine daha fazla kulak vermek isterdim. Şimdilerde bir yozlaşma içerisinde olduğumuzu görüyorum. Bu bizleri geriye iten bir durum. Eğer değiştirme imkanım olsaydı, kesinlikle insanların yozlaşarak yavaş yavaş geriye attıkları hayatlarını değiştirmek isterdim. Onları uyarmak, yaptıkları şeyin farkında olmalarını sağlamak isterdim. Ferda Bilir, 18 yaşında. Bu göreve layık olduğumu düşünmüyorum. Milletvekili olsaydım istifa etmek isterdim herhalde. Büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. O koltuktaki birçok insanın aksine kendimi sorgulardım ve bu göreve layık olduğumu düşünmüyorum. Dünyanın kapitalist algısını yıkıp değiştirmek isterdim ama gençin hep dediği gibi insanların dertleriyle dertlenen bir toplum olabilseydik belki şu anda bu sıkıntılı noktada olmazdık. Zeynep Kara, 18 yaşında. Gençler en çok gençleri örnek alıyor. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlı olan bizler, devletin refahını, ülkemizin kalkınmasını gelişmekte olan değil de gelişmiş ülkelerin arasında olmayı neden istemeyelim ki? Ben milletvekili olsam, gençlere vaat edeceğim en önemli şey özgürlük olurdu. Sadece bir kesimi değil, herkesi kapsayan kararlar alırdım. Herkesin refah içinde olması beni mutlu kılardı. Elbette bunun için çok çalışmam gerekti. Millet adına kararlar almanın basit bir iş olmadığını idrak edebilmiş olmam gerekir ki çalışmaktan bıkmayayım. Adam kayırma olarak adlandırılan yolsuzlukları asla yapmaz, mazlumun ahını geçirmezdim üstüme. hatalarımdan ders alarak doğruya ilerlerdim. Aynı fikirleri paylaştığımız ve akranımız olan birileri bizleri temsil etmeli. Bir gerçek ki gençler en çok gençleri örnek alıyor. Fatih'in yaptığını neden biz yapmayalım? Şimdiki anneler de Fatihler doğuruyor. Fakat Fatih olmak istemeyenler o sıfattan ayrılıyorlar. Bizler yeni neslin mimarı olalım. Fatma Nur İlhan, 18 yaşında. Eğitim sistemini yeniden inşa ederdim. İnsanlar farklarını fark ettikleri zaman bir çığır açabilirler. Bu bağlamda insan öncelikle kendini tanımayı ve geliştirmeyi bilmelidir. Sorun şu ki bulunduğumuz dönem itibarıyla bir şeyleri başarmak yaş sınırlaması, makam üstünlüğü, para ve güç gibi belirli hudutlara sıkıştırılmıştır. Öncelikle ülkemizde bulunan bu gereksiz hiyerarşiyi ortadan kaldırmak amacımız olacaktır. Asıl amacımızsa her şeyin ötesinde Allah yolunda hizmet verebilmek. Allah rızasını kazanabilmektir. Bunu da eğitim sistemini yeniden inşa ederek yapabileceğimizi düşünüyorum. Eğitim sisteminde öğrencileri bilinçli bireyler olarak yetiştirebilmek adına onlara yaşları ve kapasiteleri doğrultusunda sorumluluklar vermeliyiz. Bu sorumlulukları yerine getirebildiklerini gördükleri zaman aslında bir şeyleri başarmanın bilinçli birey olmayı temsil ettiğini anlayacaklardır. Her genç kendi kararlarını verebilmeli. Bunu da toplumun değerlerini kendi benliğinde yoğurup sentezleyebilmelidir. Halkın temsilcisi olan mecliste genç dimağların bulunması, ülkenin dinamik ve kendini yenileyen bir duruş sergilemesinde etkin rol oynayacaktır. Bundan mütevellit, gençleri yapabileceklerine inandırmalı ve işlerindeki cevheri ortaya çıkarmak için çabalamalarını teşvik etmemiz gerekiyor. Burak Bayram, 18 yaşında. Her bölgeye eşit yatırım, insan ayırmama. Ülkemizde uygulanmakta olan kalkınma politikalarının dışa bağımlı şekilde yürütülmesi bu politikanın faydasının az sağlandığının göstergesidir diye düşünüyorum. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve diğer yapılar bizi gerçekten çok iyi tanımıyor ama onların çözüm paketleri, kıstasları bize geçerli olabiliyor. Bir milletvekili olduğumu düşündüğümde kendi formüllerimizde bölgesel kalkınmalar yatırımlarımla oluşturmak ister, ülkemizin her bölgesinde kalkınmaya mahsus eşit paydada yatırım yapılması için mücadele ederdim. Gençlerin bu şekilde kendi bölgelerinde kalkınmalarını, göç etmemelerini sağlardım. Misal sanayileşme alanına yoğunlaşırsak bölge bölge sanayi şehirlerimiz artar. İşsizlik sorunu da bu şekilde düzelebilecektir. Gençlerin yaşadığı en büyük sıkıntılara bakın. Uğraşıyor, çalışıyoruz, üniversite okuyalım diye ama mezun olunca işsizlik ortaya çıkıyor. Sonra da askere gitmemiz lazım ki evlenebilelim. Bunlar nasıl olacak? Gençlerin kendi bölgelerinde, doğup büyüdükleri yerlerde çalışma ortamları, iş sahaları olsun isterdim. Aksi halde hem iş sıkıntısı hem aş sıkıntısı çeken gençler, evlilikten de yuva kurmaktan da kaçmaya devam edecek. Burakhan Doğan, 18 yaşında. Ahirette hesabını verebileceğim işler yapardım. Milletvekili olsaydım en başta Peygamber Efendimiz'in hiç sevmediği işlerden olan yolsuzluğa ve israfa karşı mücadele ederdim. Yılda 4 milyar ekmeğin israf edildiği, milyon liraları bulan telefon faturalarının söz konusu olduğu Müslüman bir ülke düşünmek beni bir hayli üzüyor. Halep'te, Afrika'da, Doğu Türkistan'da ve sayamadığım birçok coğrafyada savaşlar, zulümler devam ederken, insanlar açlıktan neredeyse birbirini yiyecekken, İsraf etmemiz söz konusu olmamalı. Siyasilerin birbirlerine olan ithamları, konuşma şekilleri de biz gençlere iyi örnek olmuyor. Bu yüzden daha dengeli olur, gençlere örnek olacak bir profil çizmek isterdim. Ayrıca gençlerle özel buluşmalar yapar, sürekli onları dinler, komisyonlar oluştururdum. Daha sonra gençlerimizin yapacağı çılgın icraatların önünü açacak projeler yapardım. Harley Davidson nasıl küçük bir garajda ortaya çıktıysa, Facebook nasıl 19 yaşında bir öğrencinin ellerinde yazıldıysa, geleceğin icraatları bu küçük düşüncelerden çıkacaktır diye düşünüyorum. Gençlerin beyin göçü yapmamaları, yurt dışında yaşama hayali kurmamaları için burada uygun ortamları sağlardım. Ve her ne olursa olsun amacımız ahirette hesabını verebileceğimiz işlere imza atmak olmalı. Melda Çelik 18 yaşında. Gençlerin önünü açmak isterdim. Gençlerin önünü daha fazla açmak isterdim. Mesela bakanlardan özellikle spor bakanı gibi birisinin daha genç olmasını isterdim. En azından makamının temsilini görünüşüne biraz daha yansıtabilen en kötü ihtimal 30'larında bir kişi olsa çok daha şık olur diye düşünüyorum. Evet değerli dinleyenler, 18 yaşında gençlere sormuşlar, milletvekili olsaydınız neler yapardınız diye. Bu soruya verilen cevapları da Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısından paylaşmış olduk. Evet, 18'inde seçilmişlerdi, kapağıyla çıkmış Genç Dergisi bu ay 18 Mart Çanakkale zaferine atıfla okuyucusuyla buluşmuş ve bu kapak, bu başlık kullanılmış ve bu ifadeyle birlikte 18 yaşında seçilmiş olma, milletvekili seçilmiş olmayla birlikte acaba milletvekili olsaydınız neler yapmak isterdiniz diye de bir soru sorulmuş. Bu cevapları da paylaştıktan sonra programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.